Ayrım 7, sayfa 100. Alegre ve ızdırap. Pazartesi sabahı Dr. Mark Fitzpatrick'in muayenehanesindeki masasında oturan Alegre, haftalık kadın dergilerinin yeni sayılarının hepsini okumayı bitirmişti çoktan. Şimdi önünde açık duran sayfada okumadan duramayan kız başlığı altında 6 yaşında bir kız dişsiz bir gururla ona gülümsüyordu. Kızın 5 yaşında okumayı söktüğü yazılıydı ve o günden röportajın yapıldığı güne kadar 2278 kitap okumuştu. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 4000'e çıkarmayı planlıyordu. Günde 6 kitap okuyarak. Kızımıza yetişemiyoruz diyordu annesi şikayetçiymiş numarası yaparak. Babası da kitapları yerel kütüphanelerden ve kitapçılardan eve kocaman bir çöp tenekesi içinde taşıdıklarını ballandıra ballandıra anlatıyordu. Diğer sayfada kızın başka bir fotoğrafı vardı. Bu sefer üzerinde pijaması, iki yanında annesiyle babası yatağında yatmış, sanki hasta ama herkes bu hastalıktan pek bir memnun. Alegre popüler bir kadın dergisi daha alıp şöyle bir karıştırdı. 600 küsür kadına uygulanan bir anket, bir kadının en sevdiği çorbayla partneriyle ilişkisi arasında sıkı bir bağlantı olduğunu ortaya çıkarmıştı. Tavuk suyuna şehriye çorbası tercihi erkeklerle ilişkilerinizde anaç bir tavuğa benzediğinizi gösteriyordu. Etli sebzeli İtalyan çorbası tercihi ise her şeyin açık olmasını istediğinizi. Sebze çorbası tercihi becerikli ve daima kendi kendine yeten biri olduğunuza delaletti. Yok tercihiniz domates çorbası ise bu sizi faal bir maceracı yapıyordu. Halbuki Alegre'nin daha başka gözdeleri vardı. Arkadaşlarına ya da ailesine yemek pişirdiğinde baharatlı gazpacho ya da sosisli mercimek çorbası tercih ederdi. Çorba evinde evsizlere dağıtmak için etli fasulye çorbası yapardı. Evde tek başınaysa sade suda haşlanmış sade kabak çorbası yapardı kilo almamak için. Lokantalarda başkalarıyla birlikte yemek yerkense tatlı ekşi çorbayı tercih ederdi içip kusmak için. Ankette bu seçeneklerden hiçbiri olmadığından o sayfayı es geçti. Hem erkeklerle ilişkilerini düşünmekten kaçınmayı tercih ederdi. Aslına bakılırsa şimdiye kadar doğru dürüst tek ilişkisi tek bir erkekle yani Piyu ile olmuştu. Ama onunla da o kadar çok ayrılıp barışmışlardı ki başından bir sürü ilişki geçmiş gibi hissediyordu. Sonraki sayfada iş hayatında öne çıkmanın 5 şaşırtıcı yolu sıralanmıştı. 1. Yavaş konuşun. Bir araştırma yavaş konuşan insanların aynı konuda hızlı konuşanlara nazaran %38 daha bilgili göründüğünü kanıtlamıştı. Alegre bunun yanına bir artı işareti koydu. Teyzelerinin aksine o hep yavaş konuşmuştu. 2. Nazik olun. Bir artı daha. 3. Hayır işleri için gönüllü olun. Bir başka araştırma, hayır işlerine gönüllü olanların işlerinden %25 daha memnun olduğunu ve kendilerine daha fazla saygı duyduğunu ortaya koymuştu. Bir sürü artı. Geçen yaz Alegre, Nisan'da emeklilerle bowling oynamış, Mayıs ayı boyunca Somali göçmeni bir ailenin çocuklarına ders vermiş, Haziran'da sığınaklara dağıtılmak üzere kuru erzakları ayırmıştı. Temmuz'dan beri de Kate'in çorba evinde muhtaçlar için yemek yapıyordu. Günlük tutun, 4. öneriydi. Zira başka bir araştırma, umutlarını ve rüyalarını düzenli olarak bir günlüğe kaydedenlerin amaçlarına ulaşmasının %32 daha muhtemel olduğunu kanıtlamıştı. Bir artı daha. 5. Doğru insanlarla görüşün. Eğer tembellerle öğle yemeğine çıkarsanız demişti bir psikolog gayet kendinden emin, patronunuz sizi onlarla ilişkilendirir ve çok çalışsanız bile sizin de tembel olduğunuzu düşünür. Alegre, kalemi elinden bırakıp psikologun fotoğrafına kaşlarını çattı ve düşünceye daldı. Haftada 3 kere öğle saatlerinde yeme bozuklukları olan kadınlara yardım etmek için kurulmuş terapik okuma grubuna katılıyordu. Kuşkusuz doğru insanlar değildi bunlar. Hatta bu ukala psikoloğun patronunuzun gözünde asla özdeşleşmemeniz gerektiğini söylediği olağan şüphelilerdi. Yine de durum biraz daha karmaşıktı. Çünkü Alegre'yi oraya gitmeye zorlayan patronu Dr. Mark Fitzpatrick'ten başkası değildi. Sayfayı geçti. Burada durduğumu ne zaman fark edeceksin merak ediyorum. Sandalyesinde sıçrayan Alegre, tam arkasında duran Doktor Mark Fitzpatrick'i görür görmez toparlanıp gülümsedi. Bunun karşılığında doktor, gözlerindeki o tanıdık tenkit olmasa, onu tanımayan birinin, hatta belki Alegre'nin bile gülümseme zannedeceği bir hareketle dudaklarını ince bir çizgi haline getirdi. ''Son günlerde seni hayli endişeli görüyorum, hem daha da zayıfladın sanki. Yine kilo mu verdin?'' Alegre, çok gizli bir mikroçipi düşmana vermektense yutmayı tercih etmiş gibi yüzünü buruşturarak zorla yutkundu. Bir iki saniye düşünceli bir suskunlukla bekledi. İnkar etmenin faydası yoktu. Çünkü doktor onu hemen tartıya çıkarıverirdi. Ona arada bir vücuduyla ilgili kaygılara kapıldığını söylediği o lanetli ikindiye ziyadesiyle esefleniyordu. Sadece bunu söylemişti o kadar. Hemen ertesi günü kendini dönüşsüzce terapik okuma grubuna yazılmış bulmuştu. Haftanın 3 günü insanı sıkacak ölçüde delilikten uzak Johnny ile birlikte delice sıkılmış kadınların oluşturduğu halkadaki yerini alıyor, yeme bozukluklarını yenmiş kadınların, anlatacak hikayesi olan kadınların daha da iç bayıcı kitaplarını okuyorlardı. Bu kitaplardan seçme bölümler üzerinde yapılan tartışmaları dünya edebiyatından uzun, bezdirici ve ekseriya kasvetli pasajlar takip ediyordu. Bunlar yüksek sesle okunurken bir yandan da gruptan birinin vazife icabı pişirdiği yemeği hep birlikte yiyorlardı. bu proje nöropsikoloji kariyerine devam etmeden önce itibarlı bir psikoloji ödülü almayı kafasına koymuş, psikoloji mezunu Johnny tarafından geliştirilmişti. Yeme bozukluğu olan kadınların yüz yüze kaldığı en büyük sorunun yemek değil, yalnızlık olduğu savından hareketli. Onlar için yalnız bir edimdi yemek yemek. Çoğunlukla çevrelerinde pek fazla kimse olmuyor, tek başlarına yemek yiyorlardı. Bundan yola çıkarak bu kadınları genişleyen üç halka içinde bir araya getirmeyi önermişti Johnny. İç halka. Her üyenin diğerine yalnız olmadığını kanıtlayacağı okuma grubu oluşturulacaktı. İkinci halka. ABD'de benzer koşullarda yaşayan kadınların yazdığı kitaplar sayesinde üyeler uzun zamandır tek başlarına çektikleri sorunların ulus çapında ne kadar yaygın olduğunu görecekti. Üçüncü halka. Dünya edebiyatından, özellikle yiyecek ve beden kültürel mevhumlarına meydan okumak üzere seçilmiş bölümler sayesinde halka küresel çapta genişletilecekti. Bu amaçla açlık ya da kıtlık çeken ülkeler ya da tombul kadınların kıymetli olduğu kültürlere dair metinler okuyorlardı düzenli olarak. Bir keresinde Shiamaka adındaki Afrikalı bir çocuğu anlatan hikayeyi okumuşlardı. Başka bir sefer haremde şeyhin gözdesi olmak için kilo almaya çalışan bir Arap kadını hakkındaki hikaye. Johnny'nin hırsla arzuladığı ödülü almak için geliştirdiği projenin parçası olmak Allegra'nın zerre kadar hoşuna gitmiyordu doğrusu. Bu arada Johnny ile çocuk nöropsikiyatristi Mark Fitzpatrick arasındaki bu işbirliğinin sadece mesleki olmadığından şüphe ediyordu içten içe. "Ey Allegra, grupta ne vaziyette?" diye sorar doktor otel odasının şık dinginliğinde. Parantez içinde, çünkü evliydi. Johnny de öyle. Bu arada Johnny onun memelerini öpmekte, yalamakta, emmekte ve ısırmakta, tek gram fazla yağı olmayan vücuduna hayran kalmaktadır. Parantez içinde, doktor düzenli olarak jimnastik salonuna giderdi ve haftanın 3 günü öğle tatilinde saunaya girerdi. Allegra okuma grubundayken. Ah sorma, Allegra'yı bilirsin. O mega macho Latin kültürüyle sarmalanmış vaziyette olduğundan pek şansı yok. Üstüne üstlük büyük teyzesi onun için berbat bir rol modeli. Allegra'nın teyzelerine meydan okuması imkansız. Kendi hayatı üzerinde hiç kontrolü yok. Biliyorum canım, biliyorum diye dem çeker Doktor Mark Fitzpatrick. Johnny'nin başını aşağı itmeden önce iki elinin arasında tutmanın hazzıyla dalgalanır sesi. Bunlar aklından geçer geçmez Allegra, patronuyla Johnny etrafına kurduğu fantazinin gözlerinden okunabileceğinden korkmuş gibi hemen başını eğdi. Bugün okumaya gideceksin değil mi? İstersen evden çıkabilirsin dedi doktor. Sekreterinin tertibinden dolayı sevdiği masasının üzerindeki ucuz kar küresine düşünceli düşünceli bakarak. Kar küresinin içinde Nuestra Señora de San Juan de los Lagos üzerinde göl mavisi bir pelerin ve ayağının altında pembe kırmızı çiçeklerle duruyordu. Kürenin her sallanışında yaldızlı bir kar fırtınası sükunetle etrafını sarıyordu bakire Meryem'in. Allegra kar küresini daima masanın üzerinde bulundurur ama nadiren sallardı. Yalnız rica ediyorum Allegra, lütfen daha fazla çaba göster. Johnny çok zekidir, özeldir, ona güvenebilir, açılabilirsin. Güvenini hak etmek için herkes Katolik rahip olmak zorunda değil ya. Her zamanki laflarından biriydi bu da. Doktor Mark Fitzpatrick kendisini asla dogmatik olmayan, her dine ve inanca saygılı, açık görüşlü bir Hristiyan olarak görürdü. Katolikliğin, parantez içinde, ve İslam'ın, ve Yahudiliğin, ve Hinduizmin, sorunu onun standartlarına uymamalarıydı. Yine de bu mevzuları bu inançlara sahip insanlarla tartışmamaya özen gösterirdi. Allegra'ya asla doğrudan yargıda bulunmaz, onun hakikati kendi kendine bulmasına yardım etmeyi tercih ederdi. Son haftalarda Allegra, masasının üzerinde defalarca Boston'daki Katolik Kilisesi skandalını konu edinen dergiler bulmuştu. Doktor Mark Fitzpatrick'in tipik bir özelliği de bu dolaylılıktı. Bir dakika sonra tam da küskün bir sessizliğe yuvarlanmanın eşiğine gelmiş derken kapı zili Allegra'nın imdadına yetişti. Zihinsel özürlü 6 yaşındaki oğlu Manuel'le Bayan Serrano gelmişti. Annesi içeride doktorla onun durumuna dair özel bir konuşma yaparken Manuel, iki elinde birer renkli kitap, sessiz ve uysal ilişiverdi bekleme odasındaki bir koltuğa. Manuel kitaplara bayılırdı. Nereye gitse yanına 5-6 adet kitap alırdı. Kitaplar da onu seviyor olmalıydılar ki sayfalarına yanar döner girdaplar çizmesine, sıkılana kadar üzerlerini karalamasına, sıkılınca da onları bin parçaya bölmesine ses çıkarmıyorlardı. Her şeyden ziyade konfetileri severdi. Allegra, yalnızca Manuel'le yalnız kaldıkları anlarda onu neşelendirmek için masasının üzerindeki kar küresini sallardı. Sabah 10.33 ile 10.35 arasında mektuplar ve kolilerle dolu bir UPS kamyonu, senenin bu zamanında pek alışıldık olmayan ılık bir esinti, kendisini hacker olmakla suçlayan öğretmeninden intikam almak için adamın bilgisayarına girmek üzere yola çıkmış bir hacker, Modern Sanatlar Müzesi'ne giderken yolunu kaybetmiş Norveçli bir turist ve az önce tanımadığı iki kişi tarafından aranan, birincisi ekstra mantarlı büyük bir vejetaryen pizza siparişi, ikincisi de kız arkadaşının onu dün gece aldattığı haberini vermişti, pizzacı çocuk. Her biri kendi ayrı ritimlerinde ama benzer şekilde dalgın ve usulca Pearl Sokağı'ndan geçtiler. Onlar birbiri ardına geçerken tadilat halindeki bir evin üçüncü katına dayanmış merdivenin üzerindeki adaleli, neşeli işçi, sabahleyin Joe'nun yerinde öğrendiği melodiyi ıslıkla çalarak hepsini şöyle bir seyretti. Çekici kemerinden çıkardı ve cephenin gevşemiş çivilerini dövmeye başladı. Tam o anda duvarın öteki tarafında Ömer suratına tokat yemiş gibi uykusundan sıçradı ve ABD'deki ilk evinde gözlerini panikle açtı. Gürültüden sonra onu daha büyük darbeyi indiren evdeki kokuydu. Mutfağa yaklaştıkça her adımda yoğunlaşan o ağır koku. Oradaydılar, üçü birden. Fiyu sosis kızartıyor, abet yumurta çırpıyor, ortalarında Aroz, siyah, mahzun, aç gözlerle doyurulmayı bekliyordu. Günaydın diye bağırdı yeni ev arkadaşları bir ağızdan. Ömer onlara tedirgin bir bakış fırlattı. Sabahları daima biraz asabi olduğundan insanların uyandıklarında nasıl böyle manasızca neşeli ve sonsuz enerjik olabildikleri onun için bir muammaydı. Yumurtayı nasıl sevdiğini bilmediğimizden omlet pişiriyoruz dedi Piyu gülümseyerek. Merak etme bu sosis domuz sosisi değil. Ömer başının ağrımak üzere olduğunu hissetti. Domuz eti yerim, omlet sevmem. Kahve nerede? Omlet sevmez misin dedi Piyu hayretle. Domuz eti yer misin dedi Abet hayretle. Sonra birlikte hayretlerini katmerlediler. Kahve? Kahve mi istiyorsun? Ama bu vaatkar bir sorudan ziyade meşhum bir ünlemdi. Gerçi ev arkadaşlarının bir kahve makinesi vardı. Parantez içinde dolaplardan birinde olmalıydı. Ama evde kahve yoktu. Parantez içinde bir yerlerde gözlerine ilişmişti sanki. Ama fikrini değiştirdiyse nane çayı ya da sıcak çikolata içebilirdi. Böylece yeni evindeki ilk sabahında Ömer bir sürü keşifte bulunmak zorunda kaldı. Bu keşifler arasında kahve satan en yakın dükkanın bir blok ileride olduğu, evden oraya yürümesinin 5 kere Barry Adams'ın The Vibes Ain't Nothing But The Vibes, parantez içinde duygu, bütün mesele duygu şarkısı kadar sürdüğü, dolapta gerçekten de bir kahve makinesi hem de hayrettir iyi bir kahve makinesi bulunduğu ama kahve değirmeninin bozuk olduğu ve kahve çekirdekleriyle birlikte en azından acil durumu atlatmasına yarayacak bir fincan kahve almamakla enayilik ettiği de vardı. Sabahın geri kalan bölümünü kahve değirmenini onarmakla geçirdi ve merdivendeki adaleli, keyif kumkuması işçi ilk molasını vermeden önce çekirdekleri iri taneli bir toza dönüştürmeyi başardı. Sonra gururla ve hürmetle bir kahvedanlık dolusu zifiri kara eserini odasına taşıdı. Nihayet birkaç fincan devirip sakinleştiğinde kıvrılmış bir kağıt parçasıyla oynamaya başladı. Yatakhanesinden ayrılmadan önce esmer kıza kendini takdim etmiş, adını sormuş, Tracy olduğunu öğrenmiş, sonra eve çıktığını ve onunla tanışabilmek için tek şansının telefon numaralarını hemen değiş tokuş etmek olduğunu söylemişti. Kendisinin bir telefonu olsa numarasını seve seve verirdi ama olmadığına göre Tracy kendisininkini veremez miydi acaba? İnanmakta hala güçlük çekse de Tracy telefonunu vermişti. Doğrusu Piyu ve Abed'in kendileri hakkında Ömer'e eksik bilgi vermeleri gibi o da bazı gerçekleri saklamıştı. Hayati sarımsak meselesi ya da başka bir konuda yalan söylememişti gerçi. Kahvesi, sigarası, otu ve alkolü bulunduğu müddetçe genelde, teorik olarak, geçimli biriydi. Normal bağımlılık koşulları altında iyi bir ev arkadaşı olabilirdi kuşkusuz. Onun baştan haber vermeyi ihmal ettiği şey sonsuz bir zincir halinde birbiri ardına evi ziyaret edecek muhtemel kadınlar silsilesiydi. Daha doğrusu önceden bildirmediği, hatta çıtlatmadığı şey, hayatının bu ayan beyan yanlışlıklarla dolu ama asla değişmeyen, daima yinelenen çekim ve itimiydi. Kız arkadaşlar. Ömer'in karşı cinse meyli bir oyuncak arabanın kendi yolunda güvenle ilerlerken karşısına çıkan her engelin önünde acıklı acıklı debelenmesine benzetilebilirdi. Tıpkı o pilli arabalar gibi ne zaman engelin üzerine çıkmayı başaramayıp sırt üstü yuvarlansa ters dönmüş bir kaplumbağa gibi debelenir ve nihayet taklasını tamamladığında tekrar tırmanıp tekrar düşer, pilleri tümüyle bitene ya da bir dış güç onu bu taklanın içinden çekip çıkarana kadar asla yöntemini değiştirmeyi aklına getirmeden bunu habire tekrarlardı. İşleri daha da karmaşıklaştıran, onu bir kadın taklasından çekip çıkaranın genelde başka bir kadın olmasıydı. ''Kusura bakmayın'' dedi Allegre soluk soluğa içeri girerken. ''Sorun değil Allegre, biz de yeni başladık zaten'' dedi Johnny. Halkadakilerin hepsini gülüşüne dahil etmek için çepeçevre gülümseyerek Amy bize Maure'nin günlüğünü nasıl yorumladığını anlatıyordu. Amy Alberts evinde yaptığı köpek bisküvilerini satarak hem şöhret hem de epeyce para kazanmış, sonra biricik kızı tarafından acımasızca piyasadan silinmiş ve sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırılmış bir orta sınıf hırslı ev hanımıydı. O gün bugündür buğday, kepek, çavdar, kendisinin bir zamanlar yapmaktan gurur duyduğu köpek bisküvilerinin rengine benzeyen ya da malzemesini içeren hiçbir şey yiyemiyordu. Bu yiyecek terapisinin iyileşmesini sağladığını söylüyordu ama Allegre genelde onun insanların hayatlarına burnunu sokmak için geldiği fikrindeydi. Onun tek kızı da muhtemelen bu yüzden ona sırt çevirmişti. Yine de kuşkusuz grubun en cakalı üyesi Johnny'nin göz bebeğiydi. Bu üstünlüğünü kaybetmemek için azami gayret sarf ediyor, bütün grup üyelerinin ısrarla hazırlamaya teşvik edildiği bu haftaki yemek günlüğümü en ince ayrıntısına kadar yorumluyordu. Allegre grup terapisinin en büyük sorununun tam da bu noktada yattığı kanaatindeydi. Bir müddet sonra bazı grup üyeleri kendilerini terapist sanmaya başlıyorlardı. Maure'nin günlüğünü gördüğümde, bu hafta yediklerini gördüğümde üzüldüm ve kızdım. Üzüldüm ve kızdım diye yineledi Amy. Belki ilk söylediğinde anlaşılmamıştır diye. Şu cumartesiye bakın. Kızarmış patates, soğan halkaları, duble hamburger. Rezillik. Pazar günü de aynı. Belli ki hafta sonları Ken evde olduğu ve böyle şeylerle beslendiği için. Ken yanında olduğunda Maureen kendisi olamıyor. Hepsinin gayet iyi bildiği üzere Ken, Maureen'in ikinci kocasıydı. Her seansa onu arabayla Ken getiriyor, sonra gelip alıyordu. Allegra, adamcağızın kendisine tümüyle yabancı olan bunca kadın tarafından durmadan nasıl kötülendiğini bilip bilmediğini merak ediyordu. Acaba öğrense karısını getirmeye devam eder miydi? ''Ya sen Allegra, günlüğünü getirdin mi?'' diye sordu Johnny. Allegra kibarca gülümseyerek geçen haftanın günlüğünün fotokopilerini grubun üyelerine ve son olarak da Johnny'ye dağıttı. Pazartesi, 21. Enerji ve kararlılıkla işe geldim. Doktor Mark Fitzpatrick'in 7 randevusu vardı, yoğun bir gündü. Öğlen hindili sandviç yedim, akşam yemeğini evde yedim. Salı 22. Hastaneye Latia Piedad'ı ziyarete gittim. Ona gazpacho götürmemi ve sonraki sefere Piyu ile gelmemi istedi. Çarşamba 23. Bütün gün işteydim, öğlen salamlı sandviç yedim. Johnny'nin ısrarlı uyarılarına rağmen Allegra'nın günlükleri kısa ve güdüktü. İç dünyasını pek açığa çıkarmıyordu. Yediği şeyler hakkında daha da az bilgi vardı. Tabii yedikten hemen sonra kustuklarından hiç bahsetmiyordu. Grup yorumlama işlemine nasıl başlayacaklarını bilemez vaziyette birbirine baktı. Kadınlardan biri konuşmaya gönüllü olduysa da gazpacho'yu bir erkek zannedip Allegra'nın hayatında bir aşk üçgeni aramaya yeltenince diğerleri tarafından hemen susturuldu. ''Bu aralar grup için yemek pişirmek ister misin?'' diye sordu Johnny, kimsenin yapacak yorumu olmadığı anlaşılınca. Allegra her zamanki gibi nazik, uysalca başını salladı. Ne de olsa hayatında en iyi yaptığı şey ve burada bulunmasının en iyi tarafı yemek pişirmekti. Günlüğünü bırakıp önümüzdeki hafta yapılacaklar listesini çıkardı. Sonraki seans için yemek pişirilecek yazdı. Seansın geri kalanında Johnny kendine şişko piliç hayranı diyen bir adamın itiraflarını okudu. Adam hep şişman kadınlarla çıkmıştı ve günün birinde bütün dünyaya bunun sebebini ilan eden bir manifesto yazmıştı. Batı kültürünü kadınlara bu daracık deli gömleğini dayattığı için şiddetle tenkit ediyor, kızların arzulanır olmak için şişmanlatıldığı kültürleri övüyordu. Las Chicas Gorditas hayranı Latin erkeklerine örnek veriyordu. Dediğine göre Latinler, kemiğin köpekler, etin erkekler için olduğunu biliyorlardı. Allegra okuma devam ederken kimi grup üyelerinin dönüp dönüp onun tahta gibi göğüslerini kırıcı bir gülüşle süzdüklerinin farkında değilmişçesine sessizce oturuyordu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Mark, M-A-R-C, Fitzpatrick, F-I-T-Z-P-A-T-R-I-C-K. Johnny, J-O-N-N-I-E. Berry, B-A-R-R-Y. Adamson, A-D-A-M-S-O-N. Vibes, V-I-B-E-S. Ain't, A-I-N-T. But, B-U-T. Vibes, V-I-B-E-S. Amy, A-M-Y. Maureen, M-A-U-R-E-E-N. Chicas, C-H-I-J-A-S.